Medyascope'dan herkese iyi akşamlar. Güne Bakış Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Bugün bültenimizde TÜİK ve belgelerin düşündürdüklerini konuşacağız. Güne Bakış başlıyor. İstanbul Büyükada İskelesi'ndeki tahliye girişimi nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya gelen Türkiye Gençlik Vakfı son olarak orduya, emniyete ve yargıya torpille kamu çalışanı yerleştirdiği iddiasıyla gündemde. 300 bin aşkın üyesi ve 38 yurdu bulunan vakfa 2016 yılında vergi muafiyeti tanındı. Birçok bakanlıktan ise destek aldı. Detaylar haberimizde.
Gazeteci Metin Cihan'ın eski bir Türkiye Gençlik Vakfı çalışanından geldiğini belirterek yayınladığı belgelere göre vakıf, torpil sistemiyle kişilerin yerleşmek istedikleri, mülakata girecekleri ve referanslarının yer aldığı bir ağ kurdu. Türkiye Gençlik Vakfı kısa adıyla TÜGVA, İstanbul Merkezli Gençlik ve Öğrenci Vakfı. 2014 yılında gençliğin geleceği, geleceğin gençliği sloganıyla kuruldu. Vakıfa kurulduktan 3 yıl sonra 17 Ekim 2016'da Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanındı. Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenen, bilinen 38 öğrenci yurdu bulunan, binlerce kişinin üye olduğu vakıf, özellikle öğrencilere yönelik dini değerler eğitimi kapsamında Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer, itikat, ilmihal, temel dini bilgiler dersleri veriyor. Vakfın 30 ilde 38 tane erkek öğrenci yurdu var. 400'ün üzerinde ilçede temsilcilik açan TÜGVA'nın 2018 itibariyle 340 binin üzerinde üyesi bulunuyor. Yine kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre vakfın kız öğrenci yurdu yok. Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın vakfa destek olduğu biliniyor. 2018 yılında genel merkez açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. TÜGVA 2018'de 105 devlet okulunda yaz okulu faaliyeti yaptı. İstanbul'da 23 bine yakın öğrencinin katıldığı belirtilen bu etkinliklere yönelik konuşan dönemin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, TÜGVA'ya verilen desteğin artarak devam edeceğini söylemişti.
Türkiye Gençlik Vakfı'nda 2018-2019 yıllarında 16 ay yöneticilik yapan Tamer Öztoy vakıfla ilgili ortaya çıkan belge ve iddiaların gerçeği yansıttığını, bazılarına bizzat şahit olduğunu söyledi. Muhabirimiz Aytu Özçolak konuşan Öztoy, savcılar soruşturmaya benden başlasın dedi.
Eski TÜGVA yöneticisi Tamer Öztoy, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu ve Yüksek İstişare Kurulu'nda yer aldığı TÜGVA ile ilgili olarak ortaya çıkan devlet kurumlarında işe alımlarla ilgili listelerin gerçek olduğunu söyledi. Öztoy, önce genel merkez kendi tanıdıklarını yerleştirirdi. Ondan sonra il düzeyine inerdi. İl düzeyinde kim, kimi ne kadar tanıyor, TÜGVA ile ne kadar bağlantısı var, bunlara bakılıp liste oluşturulurdu ve ilgili yerlere gönderilirdi. TÜGVA listeyi yapar, listeyi gönderir ve bunlar işe başlardı dedi. Öztoy bugüne kadar neden sessiz kaldığı ile ilgili şu yanıtı verdi. Ben TÜGVA ile alakalı çok keskin bir şekilde olmasa da özellikle Aralık 2019'dan sonra yapılan yanlışları söyledim. Dün İsmail Saymaz'ın televizyondaki açıklamalarından sonra evet cesur birileri var buna destek olmak lazım diye ben de paylaşımda bulundum. Vicdanlı ve namuslu Cumhuriyet savcılarının bu işin üstüne gitmesi gerekiyor. Benim de sorgulanmam gerekiyor. Soruşturmaya benden başlasınlar.
İBB-CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesi muhabirimiz Ali Macit'e konuştu. Balyalı, TÜGVA Başkanı Enis Emiroğlu'nun 2015'te İBB'de işe başladığını ve 31 Mart 2019 seçimlerinin ardından 11 Nisan 2019'da işten ayrıldığını belirterek TÜGVA Başkanı eskiden İBB çalışanıymış ama artık vakıflara, derneklere, tarikatlara, cemaatlere hizmet dönemi bitti dedi.
Aslında dün gösterdiğimiz belgeler Büyükada İskelesi'nde yapılan düğün, kına gecesi ve siyasi çalışmalara ilişkindi. Hepsi zaten AK Parti'nin adalardaki İlçe teşkilatına ait olan sosyal medya hesaplarından alındı. Hiçbir tanesi ayrı bir yerde alınmadı. Hepsinin tarihleri de 2018-2019 o dönemde, hatta 2020'de pandemi döneminde yapılan paylaşımlarda oradan aldık. Türk ısrarla burayı eğitim çalışmaları için kullandığını söylüyor. Eğitim çalışması ise yani eğitim çalışması için çok daha uygun yerler bulunabilir. İstanbul'un en güzel manzarasına sahip 100 yıllık tarihi binanın 600 metrekare büyüklüğündeki ikinci katına, Büyükada İskelesi'nin ikinci katında bunları yapmalarına gerek yok. Gördük ki TÜKBA burayı başka gerekçelerle kullanıyormuş. Biz tabii gençlerin eğitim almasına her zaman saygılıyız ama onlar için çok daha uygun yerler bulunabilir. Burası İstanbul halkına ve adalara aittir. Büyükşehir Belediye'mizde kendi mülkü olan Büyükada İskelesi'nin ikinci katında İstanbullular ve adalılar için faaliyetler düzenleyecek, hizmetler düzenleyecek, hizmetler yapacak. Biz bunun için aslında burayı geri istiyoruz ve bir an önce oradan çıkmalarını istiyoruz. Aslında yansıyan, sosyal medyada yayınlanan belgelerde TÜKBA Başkanı ifadesiyle aslında içeriden bir şekilde çıkartılmış olan belgeler. Yani artık bunların doğruluğu ya da yanlışlığı üstüne bir şey söylenmiyor. Bu şekilde bunların doğruluğu kabul edilmiş oluyor. Biz de bunları ilgili takip ediyoruz ama zaten bizim geçmişten beri meseleyi takip edenler olarak Büyükşehir Belediyesi'ndeki ilişkilere baktığımızda çok iç içe girmiş bir ilişki olduğunu da görüyoruz. Dün Sayın Murat Ongun da bu konuda birkaç açıklama yaptı. Mesela TÜKBA'nın genel başkanının ve bazı TÜKBA yöneticilerinin de Büyükşehir Belediyesi'ne çalıştığını ifade etti. Hatta TÜKBA Genel Başkanı'nın 11 Nisan 2019'da yani 31 Mart seçiminden sonra işten çıktığı ortaya çıktı. Uzunca bir süre Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanıymış bunlar. Çok iç içe girmiş, girift ilişkiler oldu. Yani burada gözüküyor. Ama artık yani Sayın Başkanımızın söylediği gibi bir avuç insana, vakıflara, derneklere, tarikatlara, cemaatlere hizmet dönemi bitti. 16 milyon İstanbul'da hizmet dönemi başladı. Biz bunu yapıyoruz. Bu verdiğimiz sözün gereğini yerine getiriyoruz.
Bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Bültenimizin konuğu gazeteci yazar Fehmi Koruz. Sayın Fehmi Koruz, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Şimdi aslında bu konu gündemi belirledi diyebiliriz. Belgelerle, sızan belgelerle birlikte peşi sıra sorular da sorulmaya başladı. Size bu konuyla ilgili bir yazı yazdınız. Ona geleceğim. Fakat ilk başta genel bir yorumla başlayalım mı? Bu sızan belgeler bize bir vakfın aslında çözüldüğünü gösteriyor. Siz ne dersiniz? Genel bir yorumla başlayalım isterseniz.
Şimdi aslında birbiri ardına olaylar meydana gelmeye başlayınca önce Büyükada'daki belediyeden kiralanmış olan yer ama sonradan başkasına kiralamışlar. Oradan mahkeme kararıyla çıkartılmaları arzu edilince buna direnmeleri. Şimdi de bu belgelerin ortaya çıkması beni doğrusu çok şaşırttı. Çünkü netice itibariyle gençler için kurulmuş insanlar, genç insanların iyi yetişmeleri için çaba gösterme amacının gütmesi herhalde öncesinden beri belirlenmiş olan bir amaç için çalışması gereken bir vakıf karşımızda. Ve ben de bu tür faaliyetleri desteklemenin görevli olduğunu düşünenlerdenim. Ama birdenbire böyle olaylar birbiri ardına çıkınca ben doğrusu inanmakta çok zorlandım. Nitekim bu belgelerin kamuoyuna yansımasının hemen ertesinde vakfın başkanının bunlar doğru değil diye çıkışı da demek ki doğru değilmiş diye düşünmeye de sevk etmişti beni. Ama ertesi gün yine aynı kişi vakıf başkanı belgelerin kendi içlerinden birileri tarafından sızdırıldığını söyleyince o belgelerin doğru olduğu anlaşıldı. Şimdi tabii içlerinden, sizin sorunuz içlerinden birilerinin artık böyle belgeleri sızdırmasıyla bir çöküş mü yaşanıyor? Ben sanmıyorum. Bunlar bugün kurulmuş yarın sona erdirilmesi kolay olacak olan örgütler değil. Elbette bu örgütlerin faaliyeti devam edecektir. Ama bu tür belgelerin dışa yansıması hiç değilse içeride hayırlı hizmetler görüldüğünü düşünerek destek veren insanların içeride ve dışarıda bu belgeler ışığında kendilerini yeniden bu görüşlerini gözden geçirmeye sevk etmeleri beklentisini doğuracaktır. Yanlışlıklar devam ederse de insanların bu yeni durum karşısında kendilerinin de vakfa karşı olan bakışlarını belki de bir tepkiye dönüştürmesi de beklenebilir.
Şimdi yazınıza geçelim dilerseniz. Yazınızda ortaya dökülen belgeler vakfın Anadolu örgütlerinden ulaştırılan referanslara sahip kişileri devlete yerleştirme gayreti içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani yeni bir paralel devlet yapılanması görüntüsü bu dediniz. Biraz oraya açalım isterseniz, o noktalara değinelim.
Benim zaten bu belgeler ortaya dökülünce inanılmaz şekilde buna yaklaşmamın en önemli sebebi bu paralel devlet yapılanması benzerliğinin çok belirgin hale dönüşmesi. Çünkü son 5-6 yılı ülkemizde insanlar bir örgüt, FETÖ örgütü, bunun adı hukuki olarak kavram, hukuki bir kavram olarak paralel devlet yapılanması olarak konulmuş. Bunun yargı sürecini tanıklık ederek geçiriyor. Birçok insan paralel devlet yapılanmasının üyesi olmakla suçlandı ve yargılandılar. Kimi mahkum oldu, kimi hala yargı düzeni devam ediyor. Şimdi böyle bir gerçeklik ortada. Niçin suçlandılar? Çünkü iyi gayelerle kurulmuş olan örgütün gençlere hizmet edecek şekilde davranırken birdenbire devlet içine sızma diye başka bir amacı ortaya çıkması ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekirse yasaları zorlaması suçlamalarının odağında bulunan gerçek. Şimdi eğer böyle bir şey suçlanmayı gerektiriyor, yargılanmayı gerektiriyorsa, hiç değilse başkalarının bu gelişmeye bakarak kendilerini benzer durumlara düşürmemesi beklenir. Ben de şahsen böyle bir beklenti içerisinde olanlardandım. Hatta zaman zaman da böyle yanlışlıklara düşürmemesi gerektiği konusunda uyarıcı yazılar ve açıklamalarda bulunduğumu da hatırlıyorum. Şimdi karşımıza sanki böyle bir yapı çıkmamış daha önce, suçlanmamış, yargılama süreci olmamış gibi bir yanlışlığın yeniden günümüzde karşımıza çıkıyor olması beni doğrusu çok şaşırttı. Ben bunun hala doğru, acaba bizi algıladığımız şekil midir şeklinde bir şaşkınlığı hala yaşıyorum. Umarım bu savcıların üzerine gideceği bir konu olur ve gerçekler açıklanabilir. Açıkla iş değilse yargı, idari yargı tarafından açıklanabilir. Bu arada da vakfın esas yönetim kademesinin sadece bir başkanın veya içeriden herhangi bir kişinin değil, mütevelli heyetiyse mütevelli heyeti, danışma heyetiyse, ki Bilal Erdoğan'ın danışma heyeti üyesi olduğu anlaşılıyor. O heyetin bu olayın doğru olup olmadığı konusunda açıklamalarda bulunmasını beklerim.
Evet, dediğiniz gibi hala yönetimde AKP'li isimlerde yer alıyor. Peki Sayın Fehmi Korun, neden şimdi diye bakalım mı? Yani Ruşen Çakır bunu AKP'lerin oylarının azaldığı bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını belirtiyor. Siz ne dersiniz zamanlamasıyla ilgili?
Tabii yani böyle belgelerin dışarıya yansıması, içeride bir takım rahatsızlıkların olduğunu göstermesi kadar artık bu rahatsızlıkların başkalarıyla paylaşılması döneminin de geldiğini de gösteriyor. Yani bu belgeler gerçekten vakfa aitse ve böyle bir çalışma içerisindeyse bu vakıf, bu belgelerin içeriden birileri tarafından dışarıya yansıtılması herhalde ancak bugünün ortamında ortaya çıkması bakımından manidardır. Çünkü daha önce 2019'da bundan rahatsızlık duyarak Anadolu'daki bir örgütün uzantısından istifa ayına ayrılmış olan bir kişi şimdi çıkıp açıklama yapıyorsa, 2019'da bu açıklamayı yapmadığı halde şimdi ortaya çıkabiliyorsa, çıkma ihtiyacı duyabiliyorsa, bu bugünün şartlarının artık böyle gelişmelere daha müsait olduğunu gösteriyor. AK Parti'nin oylarındaki gerilemeyle bu olaylar arasında bir paralellik herhalde bu yönüyle kurulabilir gibi de düşünüyorum.
Sayın Fehmi Korur, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Benim bu olayda yaşadığım şaşkınlığın, eminim bu tür vakıflara olumlu bakan ve gençlere yapılan hizmetleri desteklemek isteyen pek çok insan da paylaşıyordur. Umarım bu tür yanlışlıklar ya yapılmıyordur ya da yapılıyorsa bunlardan kısa zamanda vazgeçilir.
Hı hı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için tekrar. Gazeteci yazar Fehmi Koru ile ifşa olan TÜİK belgelerini ve bu olayın yeni bir paralel devlet yapılanmasının sayılıp sayılmayacağını konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Ruşen Çakır da TÜİK'e dair iddiaları değerlendirdi. Şimdi onu izliyoruz.
Siyasi bir parti ve siyasi iktidar üzerinden bir İslami cemaat örgütlemeye kalkıyorsunuz ve bu bir yerde tökezliyor, çok ciddi bir şekilde tökezliyor. Nerede tökezliyor? Siz siyaseten başarısız olduğunuz andan itibaren burası da tökezliyor. İşte şimdi bu belgelerin sızmasını tam da AKP'nin ve Erdoğan'ın oylarının iyice azaldığı bir zamana denk gelmesi bence hiç şaşırtıcı değil. En önemli hususlardan birisi bu. Neden şimdi sorusunun cevabı budur. Bu çünkü sonuçta dini çok öne alan, önemseyen birçok referansı zaten baktığınız zaman hep medeniyetin yeniden ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştirecek bir vakıf iddiası var. Bunların hepsi dini söylemler. Ama biliyoruz ki bu dini söylem görünüşte bir dini söylem ama esas olarak yaşanan dünyevi bir olay var. Burada iktidar nimetlerinden değişik aşamalarda yararlanmanın bir yolu burası. Ve ondan sonra iktidar olduğu müddetçe bu var. Ama iktidar gittiği andan itibaren bu yok. Ne oldu mesela? İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi gitti. TÜKVA çok ciddi darbe yedi ve benzeri kuruluşlar darbe yedi. Ellerin imkanları, imtiyazları ellerinden alınmaya başlandı. Bunlar çalışılarak edinilmiş, kazanılmış şeyler değil.
Burak Bilgehan Özpek de Ön Libero programında TÜKVA hakkındaki iddiaları ve Türkiye'de vakıflar konusunu değerlendirdi.
200 üniversitenin yaklaşık yarısının rektörünün uluslararası bir yayınının olmaması, hatta uluslararası bir atıfının olmaması bu sistem için zinhar sorun değildir. Daha önce bir bankada insan kaynakları müdürlüğü yapan birisinin bir gece kararnamesiyle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olması da bu sistemler açısından bir sorun değildir. Merkez Bankası Yönetimi Kurulu'nda İngilizce konuşabilen herhangi birisinin artık mevcut olmaması da bu sistemler için bir sorun değildir. Tek geçer akçe orada sadakattir. Bu vakıflar o sadakat sistemini sağlayan, yani bunlar gerçekten Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sadık kişilerdir diye berat belgesi veren kurumlardır. Bunun da adını koymak lazım. Halbuki biz cebimizdeki nüfus cüzdanı sayesinde hiç kimseye boyun eğmeden, sadece bu cumhuriyetin çatısı altında yaşadığımız için, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için, bu topraklarda doğduğumuz için, bu cumhuriyetin üyesi, bu cumhuriyetin vatandaşı olduğumuz için belirli haklara sahibiz ve hiç kimse bizden bu nüfus kartı, bu nüfus cüzdanı cebimizde olduğu sürece şüphe duyma hakkına ve bizden bunun haricinde bir berat alarak cumhuriyete sadakatimizi istemek durumunda olamaz.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şavk Kavcıoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ile bir para politikası kurulu üyesi görevden alındı. Karar sonrası dolar kuru rekor tazeledi.
Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Profesör Doktor Semih Tümen ve Doktor Uğur Namık Küçük'le Para Politikası Kurulu Üyesi Profesör Doktor Abdullah Yavaş görevden alındı. Resmi gazetede yayımlanan karara göre başkan yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikaları Kurulu üyeliğine Profesör Doktor Yusuf Tuna atandı. Reuters'a konuşan bir kaynak, Yavaş ve Küçük'ün bazı para politikaları kararlarına muhalefet ettiğini söyledi. Adı açıklanmayan kaynak, Küçüğün önceki yıllarda Merkez Bankası rezervlerinin satışına da karşı çıktığını, görevden alınmalarının banka için bir kayıp olduğunu söyledi. Para Politikası Kurulu 23 Eylül'deki toplantısında politika faizini sürpriz bir biçimde 100 baz puan indirerek %18'e çekmişti. Buna karşın enflasyonda yükseliş Eylül ayında da sürmüş, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyat endeksi geçen ay yıllık bazda %19,58'e yükselmişti. TÜFE Ağustos'ta %19,25 ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın o dönemli %19'luk politika faizini aşmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi %18'e çekmesi sonrası ise faizle enflasyon arasındaki fark daha da açılmıştı. Para Politikası Kurulu bir sonraki faiz kararını 21 Ekim Perşembe günü yapacağı toplantının ardından açıklayacak.
Güne bakış salgın gündemiyle devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 31.248 oldu. 236 kişi ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 113 milyonu aştı. 54 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken iki doz aşı olan kişilerin sayısı 46 milyonu geçti. Dünya genelinde ise tespit edilen vaka sayısı 239 milyonu hayatını kaybeden sayısı da 4.890.000'in üzerine çıktı. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programında İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman ve Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Evren Balta Netflix'te yayınlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisini konuştular.
Bir platformun aslında bu tarz yerel deneyimleri ya da yerel dizileri nasıl aslında küreselleştirdiğine dair bir örnek olabileceğini de düşünmek lazım. Bence en temel şeylerden birisi bu diziyi anlarken aslında ya da neden bu kadar sevildiğini anlarken çok büyük anlamda yerel formları kullanarak ya da bir takım yerel kültürel özellikleri kullanarak aslında çok evrensel bir insanlık deneyimi hakkında bir şey söylüyordu. Aslında dizinin bütün o yerelliklerine Kore'de geçmesine vesaire rağmen hemen her aşamada aslında bizim dünyanın her yerindeki insanlık deneyimiyle çok benzer olduğunu söylemek mümkün. Aslında oynadıkları oyunlardan, çünkü Türkiye'de bakarsanız, Amerika'ya da bakarsanız biz de benzer oyunları oynuyoruz. Çocukluğumuzda benzer ilişkilerimiz var vesaire. Çalışma hayatına, aile dinamiklerine, ailemize karşı hissettiğimiz duygulara, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilere ya da kapitalist dünyada yaşadığımız zorluklara kadar aslında dizinin bütün temel temaları belirli bir yerelliğin aslında nasıl evrenselleştirdiğini, bunun bir evrensel insanlık deneyimi olduğunu gösteriyordu.
Spor haberleriyle devam ediyoruz. Euroleague'de 4. hafta heyecanı bu akşam oynanan karşılaşmalarla başlıyor.
Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Alba Berlin'e 84-70 yenildi. Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi 3. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Asvel'e 75-73 yenildi. Ligde geride kalan haftalarda bir galibiyeti bulunan Fenerbahçe evinde Rus ekibi Unix Kazan'la mücadele edecek. Bu sezon daha galibiyetle tanışmayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.
Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube kanalımızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yarın yine aynı saatte konuklarımızla birlikte karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güç.